Ayrım 10.
Sonra da zarif bir hareketle elini yere kadar uzanan, kenara altın iplikle oyalı, saydam başörtüsünü geriye doğru attı. Levni dişiliğin sonsuz ayrıntılarını hayranlıkla izledi. Dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. Kızın itaat etmeye alışkın olduğu açıktı. Ancak kendisinden ne umduğunu bilmiyordu. Buradan alıp götürülmek mi yoksa? Kuşkusuz nakkaşın içindeki erkeği uyandırıyor, ona sesleniyordu bu kız. Dayanamayarak elini kızın beyaz boynuna değdirdi. Gözleriyle aynı renkteki damla zümrüt küpelerin serinliğiyle hafifçe irkildi. Bu serinlik, bu küçük dokunuş, o sihirli anın yoğunluğunu bozarak zihninin birden o andan çok uzaklara uçmasına yol açtı. Ve hemen kararını verdi, Ahmet Ağa'nın beklediğinin aksini yapacak, direnecekti. Hem kendi bedenine hem de padişahın ince sınamasına meydan okuyacaktı. Dönerek odadan çıktı. Bir kelime bile konuşmamışlardı. Buna rağmen kızın bu duygusal çarpışmayı anladığını, hatta onayladığını hissetti Levni. Bu kısa karşılaşmanın burada bitmeyeceğini haber veriyordu sanki bu keskin duygu. Levni gerçekleşmeyen hayallerin gerçek mutluluğu oluşturduğunu bir kez daha anlamıştı. Yine de olmayacak hayallerin peşinden koşmak, gözlerini kapadığında bunlar gerçekmiş gibi sevinmek, insana bağışlanan yeteneklerle farklılıkların tadını çıkartmak güzeldi. Ressam artık bir an önce evine gitmek, fırçalarıyla boyalarını hazırlamak ve şepsefayı kağıt üzerinde bir daha hiç kaybolmamak üzere nakşetmek istiyordu. Aşk da acısı da resim yapmak için en güzel bahaneydi. Kavuşmak ise bekleyebilirdi. Kim bilir ne vakte kısmet. Levni ile Ahmet, padişahın sureti. Lale'nin karşı konmaz güzelliği ve bir hafta süren ömrüyle önlenemeyen gelip geçiciliği insan yaşamını simgeliyordu içten içe ve bunun farkında olanlar için yaşamak, kaderin sunduğu ayrıcalıkları sonuna kadar tatmaktı. Sanki İbrahim Paşa da, Sultan Ahmet de her ölümlü gibi kaçınılmaz sonlarına doğru ilerlerken yaşamın bir yerinde en güzel anları yakalamanın peşindeydiler. Bu uğurda hayal edilebilecek her şeyi denemekte mubahtı. Padişah için cinselliğin de, ihtişamın da her türü yasak olmaktan uzaktı. Bu yüzden başka yasaklar zorlanmalıydı belki. Meydan okumanın güzelliği aranmalıydı. O zamana kadar kitap sayfalarında kişileri ve manzaraların görselliğini yalnızca temsil eden resimlerin, Levni'nin sanatıyla birden canlanarak sanki yaşamaya başlamaları da bu meydan okumanın, bu adı konmamış yasakları aşmanın heyecan ve temaşa zevki veren bir yoluydu. Sultan Ahmet de bu incelmiş zevklerin adamıydı zaten. Levni daha önce Kebir Musavver silsile nameyi sunmuştu padişaha. Osmanlı hükümdarlarının 23.sü olan Sultan Ahmet, burada yer alan hanedanının portrelerini Osman Gazi'den kendisine kadar dikkatle tek tek incelemişti. Atalarının başka suretlerinin bulunduğu birçok kitap vardı hazinesinde. Ama Levni'nin elinden çıkanlar hepsinden farklıydı. Çok canlıydı bunlar. Büyük Fatih Mehmet, sarığında altın yaldızlı bir dolamayla, kılıcını yanına dayamış, sanki Konstantiniyye'yi daha dün fethetmişçesine canlı bakıyordu. Yavuz Selim ise o öfkeli bakışıyla, kabına sığmaz duruşuyla bakanları titretiyor, koca Kanuni'nin heybeti, zaferlerin ve yılların yükünü taşıyordu. Ahmet Han'ın ağabeyi Mustafa Han'ın sureti ise sanki hafif bir alayla kendisine bakıyordu kağıdın içinden. O kızılımsı sarı, seyrek sakalları, masmavi gözleriyle ve annelerinden, Gülnur Sultan'dan miras kalan o alaycı gülümsemesiyle. Sanki, işte diyordu, beni tahtımdan edip saltanatı sana teslim ettiler benim karındaşım. Rahat edebildin mi, mesut musun? Yoksa iktidar namındaki o belalı sevgili seni de kasıp kavurmaya başladı mı? Levni seni de ben gibi capcanlı tasvir edecek mi kağıdın üzerinde? Sadık bir kulumdur o. Malumun olsun, sana da böylesi itaat eder mi bilmem. Yedi cihana korku salmış devlet-i aliyenin hükümdarı, doğunun gizemli büyük efendisi, iki kıtanın muhteşem kentinin muhteşem hünkârı, büyük haremin güçlü erkeği, sanatçıların cömert padişahı Ahmet ürperdi. Bu düşüncelerden kurtulmak için bir an gözlerini odada gezdirdi. Biraderinin tahtı kendisine devrettiği günü hatırladı. Bir gün aynı şeyleri yaşamaktan korktu. Leyni bu sureti, kendisininkinin dışında diğerlerini de ağabeyi Mustafa şanlı bir padişahken, kendisi de henüz kafesteyken yapmıştı. Mustafa ve babası Avcı Mehmet'i diğerlerinden farklı olarak yollu bir perde önünde oturur göstermişti ressam. Baba oğula olan bağlılığının örtülü bir nişanesi olarak. İkisinin benzerliği de açıktı resimlerde. İkisi de heybetli, gururlu, aydınlık yüzlü. Ama eserini Mustafa Ağa'na sunmak kısmet olmamıştı Levni'ye. Mustafa'nın Edirne'ye olan düşkünlüğünü, İstanbul'u, der saadeti ihmal edişini bahane eden isyancılar onu tahtından etmiş, kendisine çıkarlarına uygun bulduklarından tahta çıkarmışlardı. Kafes sırası da Devrik Sultan'a ve oğulları Mahmud ile Osman'a gelmişti. Oysa Levni'nin betimlemesinde dünyanın tüm kötülüklerinden habersizmişçesine asude duruyordu ağabeyi Mustafa. Düşüncelerinden sıyrılarak kendi portresini inceledi bu kez hünkâr. Levni bu portreyi sonradan eklemişti silsilenameye. Hükümdarlığın kudretini böyle yansıtan bir padişah sureti görmemişti Ahmet önceki portre albümlerinde. Üstelik burada sevgili oğlu Şehzade Süleyman da yanındaydı. İlk kez bir silsilenamede padişahla oğlu bir arada betimlenmişti. Kendi giysisiyle oğlununkinin renkleri dikkatini çekti. Sanatçının inceliği keyiflendirdi onu. Levni hükümdara altın rengi iç kaftan ile gümüş rengi dış kaftan, şehzadeye gümüş rengi iç kaftan ile altın rengi dış kaftan giydirmişti. Kendisinin bu renklerdeki son derece yalın ama bir o kadar da ağır, altın ve gümüş tellerle dokunmuş giysisinin en severek giydiği olduğunu biliyordu Levni. Sevgili şehzadesine renkleri ters çevirerek, sanki bir ayna gibi yansıtarak giydirmesini, Şehzade Süleyman'ın Sultan Ahmet'in soyunu devam ettireceğine yordu padişah. Bakalım saltanat kısmet olacak mıydı ona? Sanatçının aynı renkleri ancak aksi yerlerde kullanması, aynı zamanda padişahın tümüyle taklit edilemeyeceğine, onun eşsizliğine işaret ediyordu. Şehzadesi de padişah babasının hükümranlığına kesin bir boyun eğişi yalınlıkla ifade eden duruşu, önünde birleştirdiği elleri ve masum yüzüyle Ahmet Han'ı hiçbir şekilde gölgeleyemeyeceğini gösterircesine betimlenmişti zaten. Yalnızca Osmanlı'nın sürekliliğini temsil eden, aslında kimliksiz bir unsurdu o tüm bu ihtişam içinde. Bir şehzadenin, yaşça en büyük de olsa, tahta geçebilmesi için yazgısında pek çok koşulun bir araya gelmesi gerekirdi. Bunlardan ilki padişah babası ruhunu teslim edene ya da asilerce tahttan indirilene kadar hayatta kalmayı başarmaktı ki bazen en zoru buydu. Soyunun devamıyla ilgili düşünceleri bir yana bıraktı padişah ve Levni'nin resminde başında duran yüksek sarıkta parıldayan üç muhteşem sorguca kaydı gözü. Bunlar törenlerde takmaktan hoşlandığı biçimde kavuğunun tepesine bir dizi halinde yerleştirilmişti. Bunları bayramda saray kuyumcuları armağan etmişti sultana. Karşılığını da fazlasıyla almışlardı, çil çil altınlarla dolu keselerle. İri elmas, yakut ve zümrütlerle bezeli altın sorguç yuvalarına çiçek biçimi verilmişti. Üst kenarlarına bir sıra yakut, bir sıra da inci dizilmişti. Yelpaze gibi açılmış balıkçıl tüyleri incilerin üzerinden, elmasla bezeli incecik dalların arasından yükseliyor, uçlara doğru incelen kara tüyler resme bakanların gözünde neredeyse dalgalanıyordu. Levni resimde kendisini hazinede var olmayan bir tahta oturtmuştu. Ama Sultan Ahmet bunun anlamını hemen çözmüştü. Çok mesut olarak, Levni'nin hayalindeki çiçeklerin güzelliği ile doğadaki çiçeklerin gerçekliğini bir araya getirerek bezediği taht, sanki bambaşka dünyaları birleştirmiş etkisi veriyordu resme bakanlara ve Ahmet Han bunun Levni'nin gönlündeki tahtı simgelediğini biliyordu. Resimdeki tahtı süsleyen, alışıldığı gibi altın, zümrüt, sedef ya da bağ gibi maddeten değerli malzeme değildi. Rengarenk boyanmış bitkisel motifler, yüzyıllardır Osmanlı'nın ince süsleme zevkini yansıtan, çiçeklerin ve yaprakların kah tek tek, kah birbiri içine geçmiş, birbirine bağlanan düzenlemeleri tahtın arkalığına, tepeliğine ve yanlarına dağılmış, her biri kendi içinde ayrı bir renk ve biçim dünyası kurarak, hele hünkârın mübarek sırtını dayayacağı arkalığındaki şemseler içine yerleştirilmiş küçük çiçek demetleri, sanki bahçeden henüz toplanmış gibi canlı duruyorlardı. Bir yanda goncasıyla bir gül, bir yandaysa sümbüller ve laleler. Levni'nin bu çiçekleri onun ününe ün katan çiçeklerdendi. Padişah, dolgun yapraklarıyla çiçeklerin kendi suretinden daha canlı görünüp görünmediğini düşündü bir an. Katmerli pembe gül ile goncasına dikkatle bakınca gülümsedi. Levni'nin bir inceliği daha. Ahmet Han'ın haremdeki özel dairesinin, göz alıcı çiçek ve meyve resimleriyle bezeli küçük ahşap odanın tavanını baştan başa kaplayan güllerin aynısından, hünkârın en sevdiği mekanın hüküm sürdüğü tahta taşınması. Ya tahtın üzerinde durduğu mercan rengi halının üzerindeki karanfillere ne demeli? Bir nehrin köpüklü dalgalarıymış da, yüzeyden dışarı fırlamaya çalışıyorlarmış gibi, resmin bir yanından diğerine doğru akıp giden motifler ve tam üzerinde Cihan Padişahı'nın ayaklarını dayadığı altın basamak. Ahmet Han, bu karanfilden dalgaları neden ayağının altından hızla akıp giden zaman gibi algıladığına şaştı. Sonra kendi zarif suretine döndü tekrar, tahttaki vakur ve rahat duruşunu, başının kürk yakayla daha da geniş duran omuzları üzerindeki gururlu yükselişini, badem biçimli kara gözlerindeki düşünceli ifadeli bakışlarıyla anlam kazanan yakışıklı yüzünü, geleneklere uyarak tahta çıktığında bıraktığı koyu sakalının gölgelerini, tahtın kolunu hafifçe kavrayan ince uzun parmaklarını, serçe parmağına üst üste taktığı zümrüt ve ince yüzükleri, sorguçlarıyla uyumlu murassa kemer tokasını, kürk astarlı eteğinin yumuşak kıvrımlarını uzun uzun inceledi ve gördüğünden pek hoşnut kaldı. Kağıdın yüzeyinden ilerilere, uzaklara bakan görüntüsünün onu yüzyılların ötesine taşıyacak, pek çok izleyeni kendine hayran bırakacak eşsiz bir imge olacağını anlamıştı sanki. Levni ile Ahmet, aile. Rabia Gülnuş Sultan, devşirildikten sonra Abdülcelil adı verilerek Enderun'da yetiştirilen çocuğun, çalkantılı yaşamına karşın Osmanlı'nın en büyük sanatçılarından biri olacağını hesaplamamıştı. O yalnızca her şeye rağmen iyi bir yaşamı olsun istemişti bu talihsiz şehzadenin. Bu arada onun ağabeyine, Sultan Ahmet'e bu kadar yakın olacağını, ikisinin sanki kan bağını kanıtlarcasına birbirlerini anlayacağını hiç düşünememişti. Sultan Ahmet o anki durumuna gelmeden, tahta çıkmadan önce geçirdiklerini, saraydaki tehlikeyle iç içe tutsak yaşamını düşündükçe, sırrı Levni'ye açma fikrini kafasından kovmuştu hep. Gerçeğin ortaya çıkma olasılığı Ahmet'in içini korkuyla kaplamış ve en çok bu duyguda karar kılmıştı zihni bir süre. Bu karmaşık duygular en sonunda yerini garip bir sevince bırakmıştı. Bunu Ahmet'in kendisi de açıklayamamıştı. Aslında alçak gönüllü kişiliğinden hoşlandığı, benzersiz sanatına ise hayran olduğu Levni Abdülcelil Çelebi'nin kendisiyle aynı kandan gelmesi fikri iyiden iyiye keyiflendirmişti padişahı. Bir de bir erkek kardeşle aynı babadan geldiği bir canla olası bir saltanat kavgasının üzerlerine suikast korkusunun gölgesi düşmeksizin, hiçbir art niyet olmaksızın görüşmek ne umulmadık bir nimetti. Onunla dost olmak, onu konuşurken izlemek, sesini dinlemek, onda babasından ya da atalarından izler aramak. Şaşkındı Sultan Ahmet ve mutlu. En azından şimdilik bu durumun pek çok sakıncasını göz ardı edecekti. Nasılsa sırrı paylaşan kimse yoktu bu sakıncaları hatırlatacak. Sıradan bir insanın doğallıkla sahip olduğu, ancak bir hükümdarın bastırmak zorunda kaldığı aile duyguları açığa çıkmıştı. Üstelik zaten çocuklarına da kendince düşkün bir babaydı o. En çok da kızı Fatma Sultan'la, bir padişahla kızının mesafeli ilişkisinden çok öte sıcak bir baba-kız sevgisi yaşıyordu. Devletli hünkârım, sizin nazik bedeninizin boyu ile benimkisi neredeyse aynıdır. Haşmetli burnunuzda naçizane pek benzetirim kendiminkine. Üstelik sizin mübarek gözlerinize bakınca da bir an aynaya bakmış gibi bir garip hisse kapılırım. Bu nice tuhaf tesadüf ola. O günkü sohbetleri sırasında Levni, padişahla birbirlerine hem ruhsal hem de fiziksel benzerliklerini daha önce nasıl olup da açık seçik görmediğine şaşarak fark etmişti. O sırada aralarındaki oyunun bir parçası olarak eşit konumdaymışçasına davranmaya karar vermiş oldukları için de Livni bu fikrini padişaha çekinmeden aktarmıştı. Bunu dostluklarının bir armağanı gibi değerlendiriyordu. Nakkaş'ın gözlemleri öylesine doğruydu ki. Sultan çok sarsıldıysa da belli etmedi ve bunun üzerinde durmamayı tercih eder göründü. Bunu bir iltifat olarak kabul ettiğini söyledi yalnızca ve konu kapandı. Ahmet Han, validesinin ölümünden beri gece ve gündüz aklından çıkmayan sırrı bu çok özel sohbet arkadaşıyla paylaşma vaktinin ne zaman gelip çatacağını bilmiyor, neyi beklediğini bilmeden bekliyordu. Levni'yi iyi tanıyor, aralarındaki konu olmasa da onun geçmişteki köklerine ulaşma tutkusundan rahatsız oluyordu. Ama sevgili dostuna, sevgili biraderine neden boşuna uğraşıp durduğunu, yanlış izleri sürdüğünü, kökenindeki gerçeğin sıkıca örtüldüğünü söyleyemiyordu. Kaç kez buna yeltenmişti ama sonunu getirecek cesareti bulamamıştı kendinde. Levni ise kaderinin kendisini getirdiği bu yerde yaşama giderek daha rint meşrep, daha alaycı bakıyor, o da neyi beklediğini bilmeden bekliyordu. Padişahın bu konudaki katılığının farkında olmasına rağmen eski ailesinden birilerini bulma çabalarından uzun süre vazgeçmemiş ama bir sonuç da alamamıştı. Tek bildiği izlerin ustalıkla örtüldüğü, devşirildiği yıla ait eşkal defterinin ise yalnızca birkaç odanın zarar gördüğü küçük bir yangında yok olduğuydu. Sonunda bu hayalin peşinde gittiği Selanik'ten eli boş dönüşü, dönüş yolunda sanki onu uyaran o korkunç fırtına, Levni Abdülcelil Çelebi'nin yaşama daha farklı bakmasını sağlamıştı. Ama unutmasını değil. Geleceğin neler getireceğini bilmeden, günün getirdiğini sevinçle kabul etmişti ondan sonra. Sultan Ahmet'e de belirtmişti içinden geçenleri. Bir değil, birçok adım ilerisini düşünürsen hep bu anı kaçırmaya mahkum olursun. Padişah yalnız kalınca şimdiki konumlarını, sultan ile sanatçı rollerini değişselerdi nasıl olacağını hayalinde canlandırmaya çalıştı. Saray halkının meraklanmasına aldırış etmeden o gece için hazırlanan tüm eğlentilerden vazgeçti ve erkenden tek başına yatağına çekildi. Yanına bir gözdesini de almadı. Gece sabaha varırken zihninde giderek yayılan ve sanki diğer tüm konuları silen bu soruyu kendince çözmeye karar verdi. Bundan sonraki sohbetlerinde ikisi yalnızken rolleri değişecekler. Levni padişah olacak, Sultanahmet de ressam ve şair olacaktı. Aslında Ahmet'in açısından bu pek güç değildi. Zaten bir şairdi o da ve şair kimliği onu çok hoşnut ediyordu. Belki de yalnızca bir şair olsaydı, cihan padişahı değil, yaşamı çok daha rahat, çok daha mutlu olabilirdi. Ama o güne kadar pek çok hükümdarın zihnini zaman zaman kaplamış olan bu düşünceyi yine pek çok hükümdarın yapmış olduğu gibi kovdu hemen. Birbirlerine hayallerini anlatırken Levni gerçek bir hükümdar kisvesine bürünmüştü ve bunu şaşkınlık veren bir doğallıkla yapmıştı. Bu Ahmet'in hem hoşuna gitti hem de onu korkuttu. Bu oyunu uzatmadan vazgeçmeye karar verdi o anda. Yıllar önce yaşadığı Düzmece Şehzade olayını hatırlamıştı Sultan Ahmet. Sakız Adası'nda ortaya çıkan bir genç adam inanılmaz bir öyküyle bir anda ortalığı karıştırmıştı. Güya Avcı Mehmet'in gözdelerinden olan annesi bilinmeyen bir nedenle padişahın öfkesinin hedefi olmuş ve hamile olduğu bilinmeden haremden atılmış Mısır'a sürgüne gönderilmişti. Zaten hükümdarın yatağına girmiş bir kadının saray dışına yollanması olası değildi. Olsa olsa boğdurulur ya da ölüsü çıkardı oradan ama adamın öyküsü aksini söylüyordu. Annesinin geçmişi anlaşıldığında kadın İspanya kralına götürülmüş ve çocuğunu İspanya'da doğurmuş, oradan Fas'a ve sonunda Cezayir'e gitmişti. Artık yetişkin olan sözde şehzade, şimdi de Sakız Adası'na gelmiş, elindeki bir takım sahte fermanlarla, üstelik yalnızca Arapça ve Frenkçe konuşarak Osmanlı tahtı üzerinde hak iddia ediyordu. Niyetinin Anadolu'ya geçmek, buradaki eşkıyayı arkasına alıp padişahlığını ilan etmek olduğu anlaşılmıştı. Derhal gereği yapılmış, genç adamla yanındaki sözde vezirinin başları kesilmiş, kesik başlar İstanbul'a getirilerek saray kapısının önüne konmuştu. Ahmet Han bir an Levni'nin kesik başını Bab-ı Hümayun önünde düşündü ve ürpererek bu korkunç görüntüyü kafasından sildi hemen. Artık bir karara varmıştı. Levni'ye gerçeği asla söylemeyecekti. Bu kadar sevdiği insanı korumak için. Bir gün fikrini değiştirirse bu her şeyin değiştiği koşullarda olacaktı ancak. Prinkipo, neler gördü bu ada? Prinkipo adası baharın tüm şatafatını yaşıyordu kendinde. Çamlar ile servilerin koyu yeşili önünde, erik çiçeklerinin göz alıcı beyazlığı, şeftali çiçeklerinin koyudan açığa dönen pembesiyle karışıyor, yeni yeni patlamaya hazırlanan erguvanlar ise sıralarını coşku içinde kendilerini güç tutarak bekliyordu. Mor salkımlarsa sıradaydı bahçelerin çardaklarını süslemek ya da servilere sarılıp tırmanmak için. Yollardaki tozun rengi bile yeniden ve sevinçle uyanan doğa gibi sanki yüzünü yaza doğru çevirmişti. Adanın Rum ahalisi kendine özgü kalender, şen hareketlerle bahar temizliğine girişmişti. Evlerden gelen yemek kokuları da yeni gelen bahara uymuştu. Taze otlarla, taze soğanla pişen şaraplı yahniler, üzerine taze sarımsaklı mis gibi yoğurt dökülen, zeytinyağında kızarmış altın sarısı kabaklar, bolca konan taze nane kokusunun, biberinkiyle yarıştığı dolmalar ve hepsinden önde ızgaralara atılıp sonra çıtır rokayla şenlendirilen ya da taze yaprağa sarılan balıklar. Sahildeki birkaç salaş meyhanede baharın yenilenme telaşına ayak uydurmaya çalışıyordu. Marmara'nın İstanbul'a bakan yanındaki adaların en büyüğü olduğundan büyük ada diye anılanı, hem koca imparatorluğun başkentinin yanı başında bulunmanın hem de kentteki karmaşadan, entrikalardan uzak durabilmenin tadını çıkarıyordu kendince. Yaşam büyük kentin sunduğu zevklerden yoksundu gerçi ama güzellik ve huzurla yetinmek, buradaki yaşantıyı deniz kadar derin ve su kadar berrak kılan ada sakinlerine özgü bir ruh yetisiydi.